Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Ağanın Çocukları, Yannis Manglis,
1. Kaset, 1. Yüz, Belge Yayınları, Haziran 1998, çeviren Osman Bileda, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan İlknur Sezgin. Irakles Mantakas sağken adaların ve Anadolu'nun en büyük ağasıydı. Tüccar olarak şöhreti yukarıda İzmir'e ve aşağıda Antalya'ya ve daha da ötelere uzanıyordu. Adanın çoğu insanları ve Anadolu'dan daha başkaları onun yanında çalışıyorlardı. Onun çiftliklerinde ve iş yerlerinde yine başkaları ona sünger getirmek için denizlerde, tarlalarında ve bahçelerinde çalışıyordu. Ölmüştü ama insanların ruhunda ağalığı hala sürüyor ve onları korkutuyordu. Bir yıl önce onu tabut içinde sadık adamı Theodosis'in kayığı ile Halikarnassos'tan, Bodrum'dan getirdiklerinde de böyle, hatta daha fazlası olmuştu. Sanki kutsal cumaymış gibi şehrin ve bütün adanın kampanaları acı acı çalmıştı. O gün adaların valisi Abidin Paşa da yanında yaverleri ve subaylarıyla gelmişti. Irakles Mandakas Ağa öleli bir yıl oluyordu. O gün anısına dua okunacaktı. Ana kilise ve etrafı insan doluydu. Yerinden kımıldayamazdın. Bunların da dışında iki yol ağzında bölük bölük denizin ve karanın insanları. İtiş kakış. Yanında üyeleriyle kocabaşı, resmi üniformaları içinde ve kılıçları ile kaymakam ve yaveri, öğretmenler, doktorlar, diğer memurlar, yanlarında tayfaları ile sünger teknelerinin kaptanları, erkeği, kadını, çocuğu ve ihtiyarı ile bütün ada. Kilisenin orta kapısının sağında ve solunda ellerinde bayraklarla okul çocukları sıra olmuştu. İçeride adanın papazları başlarında birkaç ay sonra Fener Patriği olan Despot Antimos ölü hakkında konuşma yapıyorlardı. Sağken Irakles Mantakas adaların ve Anadolu'nun en büyük ağasıydı. Tüccar olarak şöhreti yukarıda İzmir'e ve aşağıda Antalya'ya ve daha ötelere uzanıyordu. Adanın çoğu insanları ve Anadolu'dan daha başkaları onun yanında çalışıyorlardı. Onun iş yerlerinde ve çiftliklerinde. Yine başkaları ona sünger getirmek için denizlerde, tarlalarında ve bahçelerinde çalışıyor, daha başkaları ise kışlalarda onun atlarına, öküz ve ineklerine, keçilerine ve koyunlarına çobanlık ediyordu. Ölmüştü ama insanların ruhunda ağalığı hala sürüyor ve onları korkutuyordu. Bir yıl önce onu tabut içinde sadık adamı Theodosis'in kayığı ile Halikarnassos'tan getirdiklerinde de böyle, hatta daha fazlası olmuştu. Sanki kutsal cumaymış gibi şehrin ve bütün adanın kampanaları acı acı çalmıştı. O gün adaların valisi Abidin Paşa da yanında yaverleri ve subaylarıyla gelmişti. Ama bir başka şey daha vardı. Şaşkınlık. Nasıl olur da böylesine bir adam aniden ölüverirdi? 35 yıl adanın ticaretini elinde bulundurmuştu. Zengin Anadolu toprağının hayvan, tereyağı, peynir, yün, deri, meyve gibi ürünlerini ve adada halkın işlerini yürütebilmesi için gerekli kumaş, kereste ve çeşit çeşit malı Avrupa'dan o getiriyordu. Her bahar 100 kadar kayık ve bir de 20 adet sünger motoru harekete geçiyordu. Hepsi onun. Sünger avcıları Ohtovris'in uçlarında dolaşıyordu. Balığı kaptanlardan satın alıyor, adada işliyor, kalitesine ve boyuna göre ayırıyor ve İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya'daki temsilcilerine yolluyordu. Anadolu'nun meşhur incilerini de kasa kasa yolluyordu. Gemiler geliyor, tabakçılıkta derilere renk vermekte kullanılan meşe palamudu getiriyordu. Dahası lüks düğme yapımı için İngiltere'ye sığır boynuzu bile yolluyordu. İlahiciler ölünün ruhu ferahlasın diye ne gerekliyse okumuşlardı ve ruh şimdi dünyadaki hayatı için onu sorguya çekecek olan Yaradan'ın huzuruna gidebilirdi. Despot konuşmaya başladı. Büyük ölüyü övdü ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Despotlar her zaman canlı olsun, ölü olsun, zenginler için konuşurlar. İnsanların teselli bulmak için düzenledikleri bütün bu işler bittikten sonra şekersiz baş sağlığı kahvesi içmek için ağanın konağına gitmek üzere asker ayağa kalktı. Asker Yunanca'da kalabalık. Ama şaşırdılar. Şekerli kahve, kadehlerde içki, avluda dizilmiş masalar, lokum ve çeşit çeşit tatlı dolu. Sanki bayram vardı. Kızlar ileri gelen kişilere ikramda bulunuyorlardı. Halk da kendi kadihini kendisi alıyor, havaya kaldırıyor ve nur içinde yat efendi, başınız sağ olsun diye mırıldanıyor ve bir dikişte yuvarlıyordu. Sonra eller uzanıyor, tatlı alıyordu. Bir despot, bir kocabaşı, kocabaşı, muhtar, belediye başkanı. Şaşkın şaşkın sordu. Nasıl olur? Tatlıları kastediyorlardı. Ağanın dul karısı göğsünü kabartarak, bütün hayatı boyunca insanlara neşe ve huzur dağıttı diye karşılık verdi. Ve artık aramızda olmadığına göre aynı şey olsun istedim. O günden sonra bu iş adada adet haline geldi. Ölüleri anma gününde pasta ve tatlı çıkarmak. 10 gün sonra elektrik lambasından çok önceydi, konakta ışıkları yaktılar. Büyük salonda Kira Maria çocukları ve gelinleriyle oturuyordu. En büyük oğlu Nikolas ve karısı Nike, Alkiviadis ve karısı Katerina, kızı Mirto ve kocası Doktor Thomas Meridakis ve en küçük oğlu daha bekar olan Aris. Onun yanında Emin oturuyordu. Avu Türk delikanlısını çocukken yanına almış ve en güvenilir adamı yapmıştı. Çocuklarıyla onun arasında 1 santimetre vardı. Hafif esmer, gür saçlı biriydi ve ince bir bıyığı vardı. Levent çocuk, sanki aileden biri gibiydi. Hiç yabancı muamelesi görmüyordu ve kimsenin ondan gizli bir şeyi yoktu. Ama ağanın kızı Mirto, onu kızlık yıllarından beri gizlice seviyordu. Ve şimdi karşısına oturmuş, onun güzel yüzünü, kara gözlerini seyretmekten mutlu oluyor, içi içine sığmıyor ve onu arzuluyordu. Nikolas ile Katip Atanas'ın önünde haritalar, defterler, yazılı yazısız kağıtlar, bir sürü koçan, koçan defter biçiminde makbuz ve hüccetler, hüccet tapu senedi, alışveriş senetleri yayılmıştı. Nikolas kardeşlerine ve annesine bakarak, "Bitirdik ve her şey anlaştığımız gibi oldu," diye konuştu. Hepsi uygun şekilde oldu. Şimdi artık memurlar gelecek, her şey okunup imzalanacak ve herkes payına düşeni alacak. Hepsini gözden geçirdiniz mi Nikola? Hepsini. Bir şey unutmadınız ya çocuğum. Sen ne diyorsun Kir? Kir, Kiros'un kısaltılmışı, bay. Atanas, o kadar çok mal ki babanız her birine yetişmek için günlerce attan inmezdi. Hepsini anne, 3 parça olarak kayda geçtiler. Ama sana 6 parça iyi emlak ayırdık. Hayatta olsun olmasın her çocuk annesine bir mal hediye eder. Öyle düşündük. Çok yaşayın çocuklarım. Ben de eskilerin dediği gibi 10 tırnağımın 10'uyla sizden duacıyım. Alkiviadis sonra anne diye konuştu. Anlaşıp kağıt imzaladık. Her birimiz sana ayda 10 altın verecek. Anneleri çok o diyerek memnun gülümsedi. Benim artık fazla bir şeye ihtiyacım yok çocuklarım. Beyimi kaybettim ve güneşim soldu. Fazla bir şey lazım değil bana. Mirto çocukların var ama anne dedi. Çocukların ve torunların. Allah sizi korusun dedi kadın ve içini çekti. Ama bana çok şey bırakıyorsunuz. Ne yapayım onları? Nikolas, hayır anne diye konuştu. Senin gibi bir hanımefendi için çok sayılmaz. Ne kadar gururlu olduğunu biliyoruz ve hiçbir şeyin eksikliğini çekmeni istemiyoruz. Ve istediğin zaman babamıza ve Miltiadis'imize dua okutursun. Bütün gün evine gelenin gidenin çok ve kimseyi eli boş göndermezsin. Sustular. Birden Aris, annem gelip benimle kalsın dedi. Alkiviadis, kabul etmem dedi. Annemiz her çocuğunun evinde 3 ay kalacak. Diğer 2 çocuk da, doğru olanı da bu dediler. Hiç kimse üzülmesin. Size teşekkür ederim ama galiba en doğrusu kendi evimde kalmam. Hiçbirinize yük olmak istemem. Ne de karılarınıza. Çocuklar ve gelinler hep birden konuşmaya kalkıştılar. Yük mü? Her biri bundan memnun kalır ve gurur duyardı. Karı kocaların yalnız yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Birbirlerini daha iyi tanımak ve eğer varsa problemlerini birlikte çözmeleri için. Babanızla hiçbir anlaşmazlığımız yoktu. Aris, babamızın arzusu hepimiz için emirdi dedi. Alkiviadis, doğru dedi. Ama bugünkü genç kadınlar ve Katerina'ya bir göz attı. Daha başka düşünüyorlar. Her şeyi kabul etmiyorlar. Mirto acele, bu erkeğe bağlı diye konuştu. Babamın karşısında binlerce insan boyun eğerdi. Çünkü en mantıklı, en efendi ve şaşmaz irade sahibi bir insandı. Ama bütün erkekler öyle değil ki anne. Annesinin yanında oturmuş, onun elini okşayan Aris neşeyle, "O halde benimle geleceksin anne," dedi. "Benim herkesten çok ihtiyacım var sana.
Ötekilerin kendi aileleri var. Ben yalnızım. Ya Emin? Emin için ne düşünüyorsunuz çocuklarım? Emin'in yanakları kızardı, başını eğdi. Babanız hayatta olsaydı Emin'e mirastan iyi pay verirdi. Biliyorsunuz onu kendi çocuğu gibi severdi, takdir ederdi. Ama genç kafalarınız Emin'i size unutturduysa şunu derim. Biz onu görmesek de babanız aramızda, bizi görüyor, bizi duyuyor ve çocukları Emin için ne karar aldılar bilmek istiyor. Aris, Emin benim yanımda kalacak dedi. O babamı daha iyi tanıyordu. Onun için bana akıl verir. En azından kafalarımız denk. Anneleri yine, bütün bunlar iyi dedi. Ben ve babanız bilmek istiyoruz. Emin'e ne düşecek? Kendi payına. Emin 24'ünü bitirdi. Bugün yarın evlenecek ve kendi ailesini kuracak. O yüzden mirastan pay almasını istiyorum. Babanız bana söylemişti. Eğer önce ben ölürsem haberin olsun ve çocuklara söyle. Emin mirastan iyi bir pay almalıdır. Onu atlamayın, beni üzersiniz demişti. Sustu. Bir süre hiç kimse konuşmadı. Anneleri yine dedi ki, son nefesini vermeden az önce babanız bana Kefaluka'daki çiftlik hakkında bir şeyler söylemeye çalışmıştı. Emin'e döndü. Emin, oğlum, belki sen biliyorsun. Çorbacı Osmanlı İmparatorluğu'nda zengin ve ileri gelen Hristiyan. Planları neydi? Emin, büyük hanımefendi. Ve mana mı? Mana mı anacığım? Diye mırıldandı. Çorbacının arzusu neydi galiba biliyorum. Ama konuşmasam daha iyi. Kardeşlerimi üzmek istemem. Bildiğin ne varsa söyle. Beyimin planları neydi bilmek istiyorum. Ve kardeşlerine gelince üzülmez onlar. Babamızın arzusu hepimiz için emirdi. Emin, seni dinliyorum yavrum. Emin durakladı, sonra konuştu. Halil Bey'in çocuklarına sormanızı isterdim. Beyoğulları biliyor. Çorbacının ağzından duydular. Aynı gün daha sonra maliye memuru Mehmet Efendi, muhtar Evvel ve Dimitrakis Efendi ve muhtar Sani İmam Efendi ve Papa Amrosius de duydular. Çiftliğin çorbacıma geçmesi ve paranın Halil Bey'in çocuklarına ödenmesi için tutulan mazbataları imzalamak için toplanmışlardı. Hanımefendi gülümseyerek, "Bütün onları şimdi nereden bulup da sorarız?" dedi. "Sen anlat, aynı şey. Çorbacımın çiftlikten bahsettiğini 4 defa duydum. İlk defa daha satın almadan. Çiftliği görüp değer biçmeye gidiyorduk. O zaman çorbacı bana konuştu. Söylediklerini buraya yazdım. Parmağıyla alnını gösterdi. Ve hepsini iyice hatırlıyorum. Dedi ki, dinle Emin. Çiftliği satın almak kaderimde varsa, oğlum bak ne düşünüyorum. Onu 5 yıl işleteceğim. 1'e 250-300 vermesi için ne gerekirse yapacağım. Verdiğim parayı çıkardıktan sonra çiftlik sana helal olsun. Sana hediye edeceğim. İlk keresinde böyle konuştu. Büyük hanımefendi. Bu büyük salona ağır bir sessizlik çöktü. Alkiviadis ortasından ikiye ayrılmıştı, sarı sakalını okşuyordu. Nikolas gözlerini işlemeli tahta tavana dikmişti. Altın çerçeveli gözlüğünü aldı, silmeye başladı. Sana bütün bunları söylediğini nereden bilelim Emin dedi. Anneleri sinirli bir tavırla, Nikola, o ne biçim laf öyle dedi. Anne, Emin'in bize anlattıklarından şüphe etmiyorum ama daha çok şey bilmek istiyorum. Kefaluka en güzel ve en büyük 4-5 çiftlikten biri. O halde sanırım hem kendim hem kardeşlerim için soru sormak hakkımdır. Mirto, Emin asla yalan söylemez diye patlayıverdi. Ben babamın aynen böyle söylemiş olduğuna yemin ederim. Onun bu ateşli çıkışına ve sesinin tonuna hepsi şaşırdı ve ona baktılar. Ama mağrur Mirto'nun başı dikti ve kıvılcımlar saçan iri kara gözleriyle onlara bakıyordu. Kendisini zor tutan Nikolas, belki iyi hatırlamıyordur. Babamın çiftlikten bahsettiğini duyduğunu söylediği öteki kereleri de anlatsın bize. Dinliyoruz Emin dedi. Nikola efendi, sen çorbacımın en büyük oğlusun. Şimdi onun yerine geçiyorsun. Ben sizin yerinizde olsam malları bölmem. Çorbacımın, babanızın bıraktığı gibi bırakırım. Tarlaları ve köyleri, dağları ve adalarıyla bu çiftlikleri hep birlikte işletirdik. Ve hepimiz iyi yaşardık ve sizler belki daha da zenginleşirdiniz. Ama siz başka türlü karar verdiniz. Sizin kararınız başımın üstüne. Ama az önce söylediklerim ve benden söylememi istediğiniz ne varsa hepsi Müslümanların Allah'ına ve Hristiyanların üçlü tanrısına yemin ederim ki doğrudur. Nikolas yine, dinliyoruz Emin dedi. Atanas, bir dakika dedi. Atanas adanın yerlisi değildi. Nereden, nasıl ve niçin buraya geldiğini kimse bilmiyordu. Çok kısa, 1 metre 25 taş çatlası 30 santimetre boyunda, dizlerinin iki parmak altında pantolon giyen bir adamdı. Onun boyuna bakan şakacı bir kaptan onun adını da son iki harfini atarak kısaltmıştı. Pantolonu yüzünden onu kısa donlu diye çağıranlar da vardı. Yıllar sonra Irak Lismandakas çeşit çeşit mal ve kereste yüklü bir trikatarto, üç direkli bir çeşit gemi, ile adaya döndüğünde Atanas ortaya çıkmış ve gidip ondan iş istemişti. Mandakas onu denemek için keresteleri yazma işini almıştı. Uyanık, pratik ve düzenli bir insan olduğunu görünce de yanını tutmuştu. Ona sınırsız güveni vardı ve hesaplarını ve defterlerini ona teslim etmişti. Ve bütün ailede onu sayıyor, takdir ediyor ve sözünü dinliyordu. Atanas konuştu. Büyük çorbacı ve efendimiz sana gerçekten de dediğim gibi mi konuştu? Çünkü bilirsin, insan bazen yanılır. Duymak istediği bir şey duyduğunu sanır. Atanas efendi, Kefaluka'daki çiftlik benim aklımın ucundan bile geçmedi. Çok büyük ve güzel ve çorbacı onu almak için binlerce lira ödedi. Ama hatırlıyorum, efendim bana o sözleri söyleyince nefesimin kesildiğini hissettim. Atın sırtında dizlerimin bağı çözüldü. Az kalsın düşecektim. Bacaklarımı sıktım ve at rüzgar gibi gitti. Kısa donlu Atanas, belki dediğin gibi olmuştur ve hayal etmemişsindir, devam et dedi. İkinci kereyi anlat. İkinci keresinde çorbacı çiftliği ona satan Halil Bey'in oğullarına gittiğimizde aynı şeyi söyledi. O anda ben yanlarında değildim. Alkiviadis, ne dedi yani diye sordu. Yanında duran mastika sakız rakısı. Sürahisini aldı, bardağı doldurdu ve bir dikişte içti. Ne gibi bir şey dedi beyoğullarına ve madem ki sen orada değildin nereden biliyordun? Dedi ki çiftliği kendim için tutmayacağım, evlatlığım Emine hediye edeceğim. O zaman Halil Bey'in büyük oğlu ayağa kalktı, elini ona uzattı ve çiftlik sana helal olsun çorbacı efendi. Çelebi adamsın, kibarsın. Çiftlik senin aileye düşeceği için babamızın ruhu şad olacak. Üstelik bir Müslümanın Emin'in eline düşeceği için dedi. Böylece çorbacımın teklif ettiği fiyatta anlaştılar. Atanas tekrar, ya üçüncü kere dedi. Dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Beni çağırdı, koştum. Odaya girip kapıyı kapattığımda çorbacım bana hayırlı uğurlu olsun dedi. Sonra kalktı, beni omuzumdan tuttu, beyoğullarına çevirdi ve ''Na çiftliği bu oğlum için satın alıyorum.'' dedi. Ben eğildim, elini tutup öptüm. Ve o çorbacım ve babanız, o da sarılıp beni öptü. Az sonra beni maliye memuru Mehmet Efendi'yi, muhtar Eveli, Dimitraki Efendi'yi, muhtar Sani İmamı ve papaz Amrovus'u çağırmaya yolladı. Ve bütün bu şahitlerin huzurunda kararını söyledi. Emin böyle konuşup sustu. Gözlerini halıya dikti. Hepsi susuyordu. Az sonra ağanın hanımı, ''Babamızın arzusu bu ise'' dedi. ''Saygı göstereceğiz.'' Aris, ''Ben kabul ediyorum.'' dedi. ''Babamın arzusu benim için kutsal emirdir. En azından Emin buna değer.'' Nikola sert sert kardeşinin gözlerine bakarak, ''Sen acele etme.'' diye konuştu. ''Sen daha bize akıl verecek yaşta değilsin. Dinle daha iyi.'' Aris kanın tepesine çıktığını hissetti. Hemen patlayıveren inatçı bir insandı. Daha kısa boylu, güçlü kuvvetli, yorulmak bilmeden çalışan biriydi. Tam da İraklis'in oğlu. Kızdığı zaman dalgalı denize dönüveren mavi gözleriyle de babasına benziyordu. ''Benim de senin ve ötekiler kadar hakkım var.'' dedi. Ve ipek sakalını okşayarak ötekileri seyreden Alkiviadis'i gösterdi. Nikolas kızgın, ''Senin dilin büyük.'' dedi. ''Saygın yok.'' Aris, ''Neye saygım yok, kime?'' diye patlayıverdi. ''Benim de senin kadar haklarım olduğunu söyledim. Ne bir gram çok, ne bir gram az.'' Anneleri tatlılıkla, ''Gelin, gelin şimdi.'' dedi. ''Sizden rica ediyorum. Hepiniz aynı haklara sahipsiniz. Babanızın malı bunlar ve paylaşıyorsunuz.'' Nikolas, ''Ama duydun mu anne, nasıl konuşuyor? Sesindeki kavgacı tona dikkat ettin mi?'' diye konuştu. ''Resmiler neredeyse gelmek üzereler. Ve onların çocuklarımı kavga ederken görmelerini istemem.'' Aris sesini alçaltarak, ''Benim için anne ve hepiniz biliyorsunuz bunu.'' dedi. ''Hayattayken babamın her arzusu benim için emirdi. Şimdi de öyle. Aramızda olmasa bile. Hem iki büyük çocuğunun ona yardım edeceğine, onunla itişip kakıştıkları için ne kadar üzüldüğünü de biliyorum.'' Nikolas, ''Duyuyor musun anne?'' dedi. Duyuyor musun nasıl konuşuyor? Hanımefendi üzüntüyle, "Susun çocuklarım, her şey düzelecek," dedi. O sırada hizmetçi kız göründü ve kocabaşı ile katibin kapıda olduklarını ve beklediklerini söyledi. Anneleri, "Nikola," dedi, "git onları buyur et." Nikolas kalkıp dışarı çıktı. Öteki erkekler de ayağa kalktılar. Mirto, "Annemizin sağına kocabaşı oturacak," dedi. "Yanına değil, şuraya despot oturacak, sol yanına da kaymakam oturacak." Alkiviadis hafifçe gülerek, "Tam bir diplomatsın Mirto," dedi. "Biz resmi kişileri sağa alırız. Türkler ise, biliyorsunuz, sola." "Kalbin bulunduğu tarafa mı?" "Sözde kılıcın asıl olduğu tarafa. Kur'an öyle emrediyormuş." Resmi kişiler girip oturur oturmaz, hizmetçi yine görünerek despot ile diyakozun gelmekte olduklarını haber verdi. Nikolas ile Alkiviadis çıktılar ve döndüklerinde kaymakam da yanlarındaydı. Adada Türk yoktu. Kanuni Süleyman adaları Ayyannis'in hırsız şövalyelerinden almadan önce böyle anlaşmıştı onlarla. Süleyman onlara sultani iradelerde yazılı başka önemli imtiyazlar da vermişti. Ama 1869'da Türkler bu imtiyazları kaldırmak için donanmayla adayı kuşattılar ve ada karşı koydu. 45 gün süren kuşatmadan sonra her iki tarafta taviz verdi. İmtiyazlar kalacak ve adaya kaymakam ile onun katipliğini yapacak yaveri ve hizmetine bakacak bir zaptiyeden başka asker çıkmayacaktı. Sohbet ve ikramlardan sonra Nikolas konuşmaya başladı. "Annemiz ve biz çocuklar bize şeref verdiğiniz için size teşekkür ederiz. İraklis Mandakasa'nın çocuklarının birbirleriyle nasıl sevişip anlaştıklarını size göstermeyi arzu ediyoruz. Mesele şudur. Biz çocuklar dramasını almış olan kız kardeşimiz hariç, babamızın taşınmaz mallarını, evler, iyi işletilen çiftlikler, kışlalar, meralar, başlı başına köylüler, adalar ve Halikarnassos'ta bulunan kervansarayı paylaşmakla ilgilidir. Oturduk ve Atanas'ın yardımıyla bütün malları üçe böldük. Her şeyin resmi mülkiyet belgesi, hücceti vardır. Sizin tavsiyelerinizi duymaktan memnun olacağız." Despot, "Nasıl böldünüz?" diye sordu. "Ziyametlere böldük. Ziyametler çok değerli arazilerdir. Kaymakam efendi bize daha fazla bilgi verebilir." Kaymakam, "Söylediğiniz gibi Nikolas efendi," dedi. "Ziyametler büyük çiftliklerdir. Eski yıllarda zaimlerin en zengini kendi irade ve askeri görevleriyle paşa, sancak beyi veya beyler beyi olurdu." Nikolas, "Böylece," diyerek devam etti. "Büyükleri, orta büyüklükte olanları ve küçükleri ayırdık. Alkiviadis, büyük çiftliklerden her birine aşağı yukarı eşit değer biçtik," dedi. "Ötekileri de öyle yaptık." Atanas, "Piyasa değerine uygun olarak," dedi. Kaymakam, "Aferin," diyerek başını salladı. Despot, "Çok iyi," dedi. "Ama anneniz hakkında bir şey duymadım." "Daha bitirmedim muhterem peder. Her bir parçanın bir diğerinden mutlaka bir farkı olması tabidir. Onun içinde kura çekilecek. Kimin adı önce çıkarsa payını önce o alacak. İkincisi de öyle. Kalan ise üçüncüye gidecek. Hiçbir çocuğun hakkı yenmemiş olacak. Malların değeri aşağı yukarı aynı hesaplanmıştır." Despot, "Harika," dedi ve kaymakam başını salladı. "Siz çocuklar hepiniz kabul ediyor musunuz? Anneniz kabul ediyor mu?" "Hepimiz kabul ediyoruz. Bir şart bile koyduk.